Ayrım 24, sayfa 354. Aksakov'da, dipnot Konstantin Sergeyevich, bu düşünceleri siyasi ideolojiye dönüştüren adam. Gogol'ün yakın dostu, Rusya'nın büyük petro öncesi dönemini, cömert egemen sınıfların halkı yönetim gibi kirli işlerden azat ettiği gizemli yıllar olarak yüceltiyor. Aksakov'da Kirevski gibi baskıcı rejim öneren insanlar değil bunlar. Sadece hükümetin halkla müdahale etmediği bir sistem düşünüyorlar. Sadece mutlakiyet idaresi altında insanlar kendileriyle devlet arasına bir çizgi çekebilir, sadece mutlakiyet idaresi insanları yönetime katılmaktan koruyabilir ve dolayısıyla ahlaklı bir yaşam sürdürmelerine ve ruhani özgürlüğe kavuşmalarına imkan tanıyabilir. Siyasetle ibadetin bir arada gitmediğini düşününce ne kadar doğru. Aksakov'un Çar II. Aleksandr'a yazdığı bir mektup var. Büyük Petro'nun halkla hükümet arasındaki köprüyü yıktığından, oysa bir hükümdarın görevinin soyluları birleştirirken, Narod'u tek vücut haline bütünleştirmek olması gerektiğini söylüyor. Yurtsever savaş sonrası dönemin baskıcılığına karşın edebiyat ve sanatta patlama yaşanmış. Pushkin, Gogol ve Turgenev ve daha niceleri Rus edebiyatına evrensel ün kazandırmışlar. Fransa'dan ithal edilmiş olmasına karşın balenin yüceldiği yer Rusya. Klasik müzik, Mihail Glinka'nın, dipnot 1804-1857, besteleriyle doğruğa tırmanırken, Rimsky-Korsakov ve Mussorgsky'nin de dahil oldukları beşli, Rus müziğini Batı müziğinin kısır bir kopyası olmaktan kurtarmak, yeni sahillere yelken açmak, ulusal Rus müziğini yaratma peşine düşerler. Çaykovski de onlara katılır. Milli besteciler halk şarkılarına, halk edebiyatına döner. Batı armonisini terk eder. Kendi modal skalalarını, kendi polifonilerini kullanmaya başlarlar. Çaykovski'nin en ünlü operalarından üçü beşli geleneğinde bestelenir. Dipnot, Voyevoda, Opriçnik, Romeo ve Juliet. İronik olan Napolyon saldırısına kadar Rus egemen sınıflarının Fransız kültürüne besledikleri hayranlık. Rus sarayı Fransızca yazar, Fransızca okur, Fransızcadan başka dil bilmezdi. Evlerini dekore etmek için Fransa'dan ustalar getirtirler, çocuklarını Fransız mürebbiyeler büyütürlerdi. Öyle ki sanal Fransız bir yaşam sürdükleri söylenebilir. Napolyon'un saldırganlığı Frankofon Slavları sersemletti. Ruslar akılcı ve makul bir kültüre sahip olduklarına tüm bendikleriyle inandıkları Fransızların ihanetine inanamadılar. Ordularını ve kültürlerini Slav bozkırından kovuncaya kadar da kendilerine gelemediler. Hala da gelmiş gibi görünmüyorlar mı dedin Gloçka? Doğru mu duydum? Haklısın. Amcamların gerek Rusya içinde gerekse dışında bir öcü olarak kullandıkları Rus milliyetçiliği aslında kansız, cansız bir entelektüel güçten ibaretti. Soyuz'un diğer ülkelerinde öyle değil. Diğer cumhuriyetlerde milliyetçilik en az demokrasi kadar meşru bir ideoloji olarak ortaya çıktı. Ama bizde derli toplu bir siyasi güç bile olamadı. Rusya'nın en dağınık, en şekilsiz siyasi kanadı milliyetçi kanattır. Rus milli bilincinin çarpıcı zayıflığı, serbest pazar bolşevizminin hayatta kalmasındaki en önemli etkenlerden biridir sultanım. Amerika'nın ve NATO müttefiklerinin uluslararası sistemi bize sormadan radikal bir şekilde değiştirebilmeleri, Rusya'yı dünya devleti olmaktan düşürmeleri de böyle mümkün oldu. 1995'e gelindiğinde milliyetçilik ideolojik hüviyetini bile kaybetmişti. Batı hayranlığından değil, hayır. Batı değerlerine hiçbir itirazları olmayan, en liberal, en demokratik çevreler bile Rusya'nın maruz kaldığı aşağılanmaya tepkiliydiler. Bu bağlamda milliyetçi olmayan yoktu. Ama pür milliyetçilik, ki Rusya'da zaten hiçbir zaman yaygın bir inanç olmamıştı, pür milliyetçilik yobazlık olarak görüldü. Saldırgan milliyetçilik anlamında küçük bir seçkinler grubu dışında milliyetçi düşünce hiçbir zaman revaç bulmadı. Nasyonalizm sözcüğü Rusların 20. yüzyıldaki en büyük düşmanları Nazilerin etnik toleranssızlığı ile bir tutuldu. Bugün bile kelimeyi telaffuz edebilen Rus siyasetçilerin sayısı sınırlıdır. Yugoslavya'dan farklı olarak Rusya'nın Sovyetlerin çöküşü esnasında iç harbi göze almamasının, hatta Yeltsin rejiminde Çeçen Savaşı'nın kaybedilmesinin nedeni de budur. Bir ülke ki bilinen ilk edebi eseri Povest Vremnia Let. Dipnot geçmiş yılların hikayesi. İnsanlığı halk ailelerinin birliği olarak tanımlayarak başlar, modern felsefesi bireylerin evrenselliği, dipnot vise de Winston ve karşılıklı sorumlulukları üzerine kuruludur. O ülkede milliyetçilik ithal ve ideolojidir Lubyama. Gördüğün gibi bugün de öyle. Rusya dünyada demokratik olsun olmasın, milliyetçilerin taban bulamadıkları az sayıdaki ülkelerden birisi olarak belki de ABD'ye benziyor. Milliyetçi muhafazakarlar amcamlara karşı en gerçekçi alternatifi sunmuş, Yeltsin karşıtı muhalefeti en üst saflara taşımış olmalarına rağmen iktidara gelemediler. Bu sürecin son kurbanı senin Lebed'dir. Lebet Vasili amcanın uzun hastalığı süresince Statiko'nun karşısındaki en büyük güç gibi duruyordu. Öylesine güvenliydi ki komünistlerle demokratlarla işbirliğini reddetti. Üçüncü bir yol arayışına girdi. Alüminyum kralları Lev ve Mihail Çernoy kardeşler Lebed'i himayeleri altına aldılar. Ardından Onexim Bank devreye girdi. Ama Onexim Bank aynı anda hem Lebed'e hem de Çubayis'e oynuyordu. Şimdi düşününce Çubayis'in generali bizi taklit etmesi de bundandı belki. Ne ilgisi var diye soruyorsun değil mi? Çubayis ile General Lebed nasıl benzeşebilir? Nasıl benzeşebildiğini ben sana söyleyeyim. Lebed'in en sevilen özellikleri sertliği, ciddiyeti, tavizsizliğiydi değil mi? Well, Çubayis de özelleştirme sürecinde öyleydi. Büyük Gaspan hiç taviz vermedi. Lebed'in itibar kaybetmesine ne neden oldu biliyor musun? Batı'ya yaptığı sık ziyaretler ve Henry Kissinger ve George Soros gibi nefret edilen adamların kendisi hakkında iyi konuşmaları. General bir anda Samuel Huntington'ın ideal doğulusu gibi göründü. Batı yanlısı otoriter lider. İnsanlar şok tedavisi yanlılarının Lebed'i Pinochet türü doktrinlerini uygulatmak üzere kullanabileceklerinden korktular. Amerikan şahinlerinin elinde oyuncak olduğu neokonların Lebed'i Rusların çirkin militarist yüzlerini göstererek Amerikan vatandaşlarını savunma harcamalarını desteklemeye ikna etmekle kullandıkları bile konuşuldu. Hırsızların, dolandırıcıların uykularını ve güvenliklerini kollamaktan bunaldığını söyleyip Moskova'yı terk ettiğinde sesini duyurabileceği tek platformu da terk etmiş oldu. Meğer ki altından kalkamayacağı bir yenilgiyle karşılaşmış olsun, bir ulusun bağımsızlığından kendi isteğiyle vazgeçmesi düşünülemez bir şeydir diyorsun değil mi sultanım? Uluslar kendilerini feda etmezler, uluslar bile isteğe, yıkıma boyun eğmezler, intihar da etmezler diyorsun. Ulus devletler tartışmasız ve amaca dönük irade sahibidirler. Şiddet tekelini toplumlarının saklı onayı ile ellerinde tutar, topraklarına, ekonomik kaynaklarına sahip çıkar, milliyetçi ideoloji aracılığıyla halklarına bütünlük duygusu verirler diyorsun. 90'ların başlarında burada olmalıydın da görmeliydin Gülo'ya. Rus devletinin topraklarında güç kullanma tekelini sadece örgütlü örgütsüz suçlulara değil, kendi yasal ordularını kuran büyük şirketlere teslim ediyor olması, Batılıları bile telaşlandırdı. Devletin ne yerel ne de şirket baronlarının üstünde en ufak bir tasarrufu olmadığını görüyorlardı. Tek sesle anlaşılır dış politika üretmek şöyle dursun, toprak bütünlüğünü koruma yeteneğini kaybettiğini de görüyorlardı. Rusya'nın ulusal sınırlarının nereden geçmesi gerektiği üzerinde ne bir mutabakat, ne belirli bir ulusal bilinç, ne de hükümet kurumlarında işleyen bir emir komuta zinciri kalmıştı. Amcamların bıraktığı Rus devletinin şekli şemaili yok Gülo'ya. Putin bir şekil verebilir mi? Verebilirse ne pahasına verebilir? O da meçhul. Bu dünya hem çoğulcu hem de çok katmanlı bir dünya. Dipnot poliarşik. Günümüz dünyasında karar mercilerindeki seçkinlerin çıkarları da sadakatleri de çatışıyor. Yönetici bürokrasiyle feodal yapılanma çatışıyor. Yerli çıkar gruplarıyla yabancı lobiler hem çatışıyor hem baskı kuruyorlar. Ulus ötesi şirketlerin, küresel ekonomik aktörlerin faaliyetleri var. Özel sermayenin uluslararası akışı var. Uluslararası suç örgütlerinin, özel istihbarat birimlerinin faaliyetleri var. IMF ve BİS'nin, Dipnot Bank for International Settlement, ulusal ekonomi politikte söz sahibi olduğu bir devlette bağımsızlıktan söz edilebilir mi sultanım? Rusya özel çıkarların yarattığı merkez kaç hareketiyle NATO, G7, IMF, BIS gibi kuruluşların dışarıdan yönlendirdikleri baskının arasına sıkıştı. Rus devleti sadece uluslararası arenada değil, kendi topraklarında da aktörlerden birisi konumuna indirgendi. Üstelik başrol oyuncusu değil, figüran. Karar mercileri uluslararası, uluslarüstü, bürokratik, şirketsel, yerel katmanlara dağıldı. Orta çağdaki evrensel siyasi düzenin yeni bir çeşitlemesi bu. Yeni bir milliyetçilik doğacak sultanım. Bu milliyetçilik hem küresel düzen hem de ulusal devletlerle özdeşleştirilen insanlık dışı güçlerden kurtulmayı şiar edinecek. Modernitenin çeşitli unsurlarına karşı bir protesto olarak ortaya çıkacak ve mutlak yerel güç talep edecek. Dipnot Autarki. Doğu Avrupa'da iktidara geldikten sonra demokratik yüzlerini bir yana bırakan ulusal bağımsızlık hareketlerini düşün. Bu hareketlerin hemen hepsi protesto olarak nitelendiriliyorlar. Neye karşı protesto sultanım? İnsanı dışlayan resmi kültüre, sekülerizme, rasyonel düşünceye, modernleşme ve küreselleşme ile özdeşleştirilen liberal ideolojiye karşı. Fransa'daki Milli Cephe, İtalya'daki Kuzey Birliği, Avusturya'daki Özgürlük Partisi, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması karşıtları, bu kurumları hayatın daha derin anlamlarını yok eden ya da yok sayan gelişmeler olarak görülüyorlar. Soyuzun Yugoslavya'nın Çekoslovakya'nın bölünmesinde çiçeğe duran bu duyguların büyük rolünü görmelisin. Bu duygulardır ki Latvia'da, Estonya'da, Romanya'da, Hırvatistan'da ve diğerlerinde etnik azınlıkların siyasi ve medeni haklarını suistimal ediyor olmalarını meşrulaştırdı. Aşiretçiğin yeni bir çeşitlemesine geri dönüş. Ulusal kimlik nerede başlar? Siyasi bir ideoloji olan milliyetçilik nerede biter mi dedin? Aralarındaki çizgi öyle muğlak ki. Uluslararası alanın yapı taşları ulusal devletler değil artık. Seçkinlerin başlatıp idame ettirdikleri milliyetçilik, devlet inşasının ideolojisi olmaktan çıktı. Milliyetçilik yönetenlerle yönetilenler arasında yeknesak, akışkan, birbirlerinin yerine ikame edilebilen bireylerden oluşan toplumlar kurmak üzere yapılan yazısız bir mutabakat olmaktan da çıktı. İdeolojinin kışkırttığı milliyetçilik apayrı biçimlerde karşımıza çıkabiliyor sultanım. Birbiriyle çelişen pek çok amaca yönelebiliyor. Ne gibi mi dedin? Ne gibi? Mesela savaşçı imparatorların işgallerini meşrulaştırmakta da kullanılabilir, savaşçı imparatorların işgallerine karşı durmakta da, Etniçevski'nin kendi kaderini tayin edecek savaşlarını meşrulaştırmak için de. Özgürlüklerin kısıtlanması için de, özgürlük arayışları için de meşru zemin oluşturabilir. Ne anlama geldiğini ya da gelmesi gerektiğini ancak somut bir tarihi çerçeve içinde söyleyebiliyoruz. Alexander Isayevich, Jirinovski'ye Rus milliyetçilerinin karikatürü diyor. Öyle görünüyor ki Rusya'da milliyetçilik diye bir şey yok. Ancak milliyetçiliğin çok sayıda tezahürleri var. Bizim milliyetçiliğimiz ithaldir Gülo'ya. 19. yüzyıl Fransız ya da Alman entelektüellerinin terekesidir. Frankofon Slavlar Fransız geleneği uyarınca ulusal kimliğin akılcı ve gönüllülük yönlerini vurgular. Bir ulusun varlığı her gün tekrarlanan bir plebisittir. Dipnot Ernest Renan'ın diye düşünmeye yatkındırlar. Sol kanat Slavofiller milliyetçiliğin kişisel bir istek, bir seçim olduğu söylemine genelde katılırlar. Ama ulusal bilinç sadece ortak siyasi hareket sonucu oluşabilir diye eklemeden edemezler. Alman severlerimiz Karl Deutsch çizgisinde, dipnot Karl Wolfgang Deutsch 1912-1992 Alman sosyal ve siyaset bilimcisi. Millet siyasi seferberlik halindeyken devletini elinin altında bulan halktır derler. Evet. Yapısalcılarımıza göre uluslar ve ulusal duygular siyasi mitler dolusunda oluşan kolektif hayal gücünün bir ürünüdür. Birinci kuşak Slavofiller ulusal bilincin her yerde hazır ve nazır olduğunu söylerlerdi. Sanatçılar, filozoflar ulusal bilinci milli bir lider tarafından öpülerek uyandırılması gereken uyuyan güzel olarak görürler. İlhamını Herder'in tarihselciliğinden alan bir ekole göre millet ile devleti ayırmak gerekir. Dipnot Johann Gottfried von Herder, 1744-1803, Alman şair, eleştirmen, ilahiyatçı ve felsefecisi, romantik hareketin kurucularından, Göte'yi ve Karamzin'i etkilediği bilinir. Bunlar milletlerin belirgin kültürleri olduğunu ama ulusal devletlerin kültürel kişiliklerinin zayıf olabileceğini savunurlar. Soyuz'un respubliklerini, eski kolonilerden oluşan 3. Dünya ülkelerini düşününce millet-devlet birlikteliğinden bahsetmek mümkün mü sultanım? Massimo de Azerio'yu değil mi? Dipnot Massimo Taparelli d'Azeglio, 1798-1876, İtalyan ressam, yazar ve politikacısı. İtalya'yı yarattık, sıra İtalyanları yaratmaya geldi demişti. Massimo abartmış olabilir, ancak etnokültürel toplum ile devlet arasında bir fark olduğu tarihin tasdikindedir. Yahudiler İsrail'in yaratılışından çok önce de vardılar mı dedin? Doğrudur. Benzer durum Rusya için de geçerlidir. Rus milleti ile Rus devleti her zaman ayrıydı. Ruslar kesin bir kültürel boyuta sahip etnik bir varlık olarak Ruski ve ulus devlet olduğu varsayılan şeyin vatandaşları olarak Rossiyane, aynı insanlar değildirler. Etnokültürel ulus ve devlet arasındaki fark Rusya'daki kadar büyük olunca milliyetçilik belirli bir amaç için bilinçli bir şekilde yaratılan siyasi bir sanat eseri olmaktan ileri gitmiyor sultanım. Bir ulusa sahip olmak insanoğlunun fıtri bir niteliği de değil. İnsanoğlunun ortak inançları dayanışması sonucu tesadüfen ortaya çıkıyorlar. Ruslar milliyetçiliği tehlikeye atmıyorlar Gülo'ya. Oligarkların kitleleri harekete geçirmek için yarattıkları milliyetçilik Rusları tehlikeye atıyor. Milliyetçilik yoksullara itibar ediyorsa eşitlikçi ve dolayısıyla demokratiktir. Yurtsever savaşlarda özellikle güçlendiği görülen eşitlikçi milliyetçilik barış zamanı toplumunun geleneksel hiyerarşilerini ters yüz eder. Tolstoy'un Voyna i Mir'indeki ulusal duygulara benziyor mu dedin? Doğru mu duydum? Evet, Voyna i Mir'indeki ulusal duygulara benziyor. Kont Uvarov'un ortodoksi, otokrasi, milliyetçiye indirgediği resmi ideoloji değil. Sergey Uvarov 38 yıl Rus Bilimler Akademisi'nin başında kaldı. 16 yıl Nikolay'ın Milli Eğitim Bakanı'ydı. Kendisi ateistken Ortodoksluğu, adanmış bir liberalken otokrasiyi, Almanca ve Fransızcayı Rusya'ya tercih ederken milliyetçiliği savundu. Tipik bir toplum mühendisi diyorsun değil mi? Mühendisliğini seçkinlerin üstlendikleri şovenizm demek daha doğru. Ruslar yurtsever savaşların ikisini de, dipnot, Napolyon ve İkinci Dünya Savaşları açıkça tanımlanabilir bir dış düşmana karşı terfiye el verir ordularla kazandılar. Demokratik milliyetçilik generaller ve askerler arasında köprü kurulmasını sağladı. Böyle bir ordunun toplumsal olarak bölünmüş, birleştirici inanç ve değerleri olmayan bir orduya karşı psikolojik bir üstünlüğü vardır. Rus ordusu Çeçenistan'da neden başarısız? Ya Çeçenler? Çeçenler başarılı olabildiler mi? Asker devletin demokrasiciliği de uzun sürmüyor Gülo'ya. Hemen hiçbir zaman demokrasiyle de sonuçlanmıyor. Tersine kahramanlıklarla dolu bir sürecin sonunda demokratik milliyetçiliğin liderleri iktidarlarını koruyabilmek için cadı avına, yabancı düşmanlığına, baskıcılığa bükülüyorlar. Amcamlara karşı çıkan güçlerin arasında yoksullara itibar eden demokratik milliyetçi unsurlar yok değillerdi. Sergey Baburin, Ilya Konstantinov, Vladimir Isakov, Oleg Rumyantsev gibi demokratik milliyetçiler Vasily amcamın parlamentodaki başlıca muhalifleriydiler. 1993 darbesi onları bitirmeseydi serbest pazar bolşevizminin yıkıcılığına karşısında aklı başında bir alternatif teşkil edebilirlerdi. Onların devletçilik anlayışları Chornaya Sotne ya da Chorne Tontsin'in dipnot Chornaya Karasotne, 100. Kara Yüz ya da Cherno Tosotendi Kara Yüzcüler. 20. yüzyılın başlarında Rusya'da rejimin himayesine gelişen ırkçı, milliyetçi, çarcı hareket. Yabancı düşmanlığından ya da amcam ve avanesinin geliştirdikleri oligarşi merkezli milliyetçi şirketçilik ideolojisinden çok farklıydı Lubyama. İşin doğrusu Rusların ne demokratik ne de başka türden bir milliyetçiliğe rağbet etmedikleridir sultanım. En azından Putin'e kadar bu böyleydi. Milliyetçi olarak bilinenlere giden oylar halkın bir dış güce karşı şekillendirilmiş milliyetçiliğine değil, oligarklara, yozlaşmaya, çapulcu kapitalizme tepkisine işaret eder. Çeçenistan Savaşı'na NATO'ya duyulan tepki de geleneksel anlamda milliyetçi tepki değildi. Batılı gözlemcilerin zannettikleri gibi milliyetçi, Slavcı ya da Ortodoks Hristiyanların eserleri de değildi. Rusya'da öfke uyandıran uluslararası hukukun tek taraflı yorumu ve NATO liderlerinin Rusya Federasyonu'nun bağımsızlığına saygı göstermemeleriydi. Rusların ulusal bir fikir etrafında birleşmek için orada olmamaları acı Gülo'ya. Ne eskiden ne de şimdi. Kendilerini etnik bir kimliğin veya devletin veya dinin çerçevesine tanımlamamış olmalarının cezasını çekiyor olmaları daha da acı. Hemen her zaman dışa dönük, hemen her zaman evrensel, uluslararası sistemin adaletsizliklerine çözüm arayan, küresel boyutlarda da uygulanabilir çareler peşinde dünya nöbeti tutan bir intelijenti. Döndü. Afilli delikanlının yere düşürdüğü bira şişesinin kırıklarını leş gibi kirli bez torbasına yerleştirmeye çalışan ihtiyar Beznomni'yi işaret etti. Dipnot Beznomni evsiz demek. İşte mükafatı.